Ayrım 2.
Birleştirilmiş sınıflı okullarda bu yüksekliğin en küçük sınıfın ölçülerine göre yararlanacağı unutulmamalıdır. C. Derslik ve işliklere yeteri derecede ışık girmesine dikkat etmeliyiz. Az ışık gibi çok ışık da öğrencilerin gözlerinin bozulmasına yol açabilir. Az ışığın sakıncalarını önlemek için yapay aydınlatma araçlarına başvurabiliriz. Işığın fazla olduğu, özellikle güney bölgelerimizde pencerelerin perde ya da varsa kepenklerle ayarlanması uygun olur. D. Öğrencilerin oturacağı sıra ya da masalara göre çocuğu ayarlamalıyız. Bazı okullarımızda sıralar öğrencilerin fizik ölçülerine uygun değildir. Burada şunu anımsatmak da isterim. Bildiğimiz sıralar yeni okullarda kullanılmamaktadır. Bunun yerine okul çalışmalarını, özellikle küme çalışmalarını kolaylaştıran çocuklara göre yapılmış masalar geçirmiştir. Masalarda yalnız dört köşe olanlarından değildir. Çocukların birlikte çalışmalarını kolaylaştıran yeni tip masalar vardır. Örneğin ben Ankara'da Namık Kemal İlkokulu'nda iki masanın birleştirilerek düzgün altıgen biçiminde tek bir masa gibi kullanıldığını gördüm. Bu masa küme çalışmalarına olanak sağlıyor, her masaya oturan çocuklar bir küme oluşturarak çalışmalarını yürütüyorlardı. E. Yazı tahtalarının siyah yerine yeşil renge boyanmaları konusunda bir görüş varsa da bunun olumlu bir sonuç verip vermeyeceğini bilmiyorum. Bu görüşü savunanlara göre yeşil rengin dinlendirici bir özelliği vardır. Yeşil rengin bu özelliği dolayısıyla yazı tahtalarının yeşil renge boyanması isteniyor. Bunu bir denemek gerek. Yeşil renk göz için dinlendirici olabilir fakat yeşil renk bulunan zemin üzerine beyaz tebeşirle yazılacak yazının gözü yoracağını sanıyorum. Bu denemede beyaz tebeşir yerine kırmızı tebeşir kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Yeşil renk üzerinde beyaz tebeşir gözü yorabilir. Böyle bir uygulamada bulunulursa yeşil rengin zıddı olan kırmızı renkli tebeşirle yazı yazmak daha iyi bir sonuç verebilir. 3. Çocuğa göre öğretim etkinliklerinde uygulanabilecek bir sistem olmak itibariyle öğrencileri kümelere ayırma ya da öğretimi bireyselleştirme. Cumhuriyet fikriyle sıkı sıkıya ilgili bulunan bir husus vardır. Her çocuğun eğitimden yararlanmasını sağlamak, biz ülkemizle ilgili bir takım zorunluluklar dolayısıyla belli yaşa gelmiş olan çocukları özelliklerine, ilgilerine hiç bakmadan bir sınava alıyor, sınıfa alıyor, onların hepsini aynı program ve yöntemle yetiştirmeye çalışıyoruz. Yeni eğitim anlayışı her çocuğun yetenek bakımından çeşitli özellikleriyle ilgilerine önem veriyor. Biz daha uzun zaman belki bunun özlemini çekeceğiz. Çünkü böyle bir yola gitmek için her şeyden önce ülkemiz çocuklarına göre ayarlanmış nesnel test yöntemleriyle öğrencilerin iyiden iyiye incelenmesi gerekir. Bu alanda böyle güvenilir ölçülere dayanmadan atacağımız adımların çoğu bizi hoş olmayan yarınlara hazırlayabilir. Ölçme tekniği bakımından ileri gitmiş ülkelerde öğrencilerin zeka ve özel yeteneklerine göre çeşitli eğitim ve öğretim sistemleri ileri sürülmüştür. Bunların bir kısmında sınıf sistemi bozulmuştur. Bunlardan söz etmek bizim için şimdilik hayal olur. Fakat bunların yanında sınıf sistemini bozmadan yapılmış bazı okul reformları da vardır. Küme, grup çalışması yöntemi bunlardan biridir. Bu yöntemde öğrenciler zeka, yetenek, yaş ve benzeri konularda buna göre benzer kümelere ayrılıyor. Böylece öğretim bireyselleştirilmeye doğru gidiyor. Öğretimi bireyselleştirmenin en iyi biçimi her öğrenci ile özel olarak uğraşmaktır. Fakat okul sınıf sistemini bozmadan bunu yapamaz. Okul ancak çeşitli durumlarına göre öğrencileri bir araya getirerek bireysel öğretmeni kısmen başarabilir. Bugün için ülkemizde öğrencilerimizi zeka ve özel yetenek testlerine göre kümelendirmenin mümkün olmadığını söyledik. Benzer yetenekli çocukları kümeleştirebilmek için yapılabilecek olan ilk şey çocukları yaşlarına göre ayırmaktır. aynı yaştaki çocukların aşağı yukarı aynı ilgiyi göstermeleri olası bulunduğundan böyle bir ayırma bizim için şimdilik yeterli. Bu durumda onlara daha iyi yardım edebiliriz. Fakat bu da bir kalıp olarak kabul edilmemelidir. Öğretimi bireyselleştirmek isteyen bir okul, öğrencilerini kümelere ayırmakla görevini yapmış sayılmaz. Kuşkusuz küme içindeki çocuklar da aynı ortamda gelişmemişlerdir ve bundan sonra da aynı hızla gelişmeyeceklerdir. Bu nedenle ortanın altında bulunan öğrenciler için derste ya da ders dışında yetiştirici özel önlemler alınırken ileri durumda olanların da daha çok ilerlemelerini sağlamak için yardımda bulunulmalıdır. Üstün bir zekaya sahip olmaları çok olası olan bu öğrenciler, ileride toplumumuzun ilerlemesi için en gerekli elemanlar olacaklardır. Bu öğrencilerin ilgilerini, öğrenme açlıklarını denetimsiz ve sistemsiz olan okul dışında değil, okulda gidermelerinin yollarının bulunması gerekmektedir. Okulda bu durumda olanların yetiştirilmelerine özel bir dikkat gösterilmelidir. Aksi takdirde bunlar topluma zarar veren kişilikler haline gelebilirler. Bu gibi öğrencilere gerekirse ek programlar uygulanmalı ya da ek ödevler verilmelidir. Yeni Okul, Sayı 32, Şubat 1954. 3. Çocuğun Okul Olgunluğu. Okul olgunluğu ve önemi. Çocuğun okula başlaması, onun öğrenim yaşamının en önemli olaylarından biridir. Bu, çocuğun yeter derecede bir olgunlukta bulunmasını gerektirir. Bu olgunluğa ulaşmış olan kişinin ilk öğrenim yaşanı başarılı geçeceği gibi daha sonraki öğrenim yaşamları da genellikle başarılı geçer. Zamanından önce, yani bu olgunluk düzeyine ulaşmadan önce okula başlayan öğrencilerin çevrelerine uyumları güçtür. Bunlar, okulda korkak ve ürkek davranışlar gösterirler, okuldan soğurlar. Bu ilk olumsuz yaşantılar daha sonraki öğretimlerini olumsuz yönde etkiler. Çocuğun bu duruma düşmesine fırsat vermemek gerekir. Çocuğun okula başlamaya hazır olup olmadığının anlaşılması bir takım gözlemsel verileri gerektirir. Bunu yalın ölçüde uygulanacak testlerde belirleyebiliriz. En iyisi her iki yolla elde edilecek bilgileri dikkate alarak bu konuda bir karar vermektir. Kentlerde anne babalar genellikle çocuklarının okul olgunluğuna bakmaksızın erken yaşlarda okula gitmesini isterler. Bunda çocuğun bir yıl erken yaşama, hayata atılmasını sağlama düşüncesi egemendir. Bu düşünce ne kadar yerinde olursa olsun, çocuğun gelişim düzeyi buna elverişli değilse çocuğu kaybetmek tehlikesini de birlikte getirir. Bundan sakınmak gerekir. Çocuğun okula başlama olgunluğu, onun en az şu 5 olgunluğa ulaşması ile gerçekleşir. 1- Fiziksel olgunluk, 2- Duygusal olgunluk, 3- Zihinsel olgunluk, 4- Toplumsal olgunluk, 5- İş olgunluğu. Bunları kısaca şöyle açıklayabiliriz. Fiziksel olgunluk. Buna bedensel olgunluk da diyebiliriz. Okula başlayan çocuk oynayacak, zıplayacak, okuyacak, yazacak, kısaca bir takım bedensel hareketler yapacaktır. Çocuğun bedensel yönden bunları yapabilecek bir durumda olması gerekir. Çocuklar arasında bireysel ayrılıklar çok olduğu için bu konuda belirli rakamlar vermek güç ise de çocuğun artık okula başlayacak kadar büyüdüğünü, boy uzunluğunun 1 metreyi geçtiğini söyleyebiliriz. Erkeklerde bu biraz daha fazladır. Okula başlamaya hazır çocuklarda küçük çocuklara özgü olan beden organları arasındaki uyumsuzluklar ortadan kalkar. Bacaklar ve kollar bedenin diğer kısımları ile uyumlu hale gelir. Başın bedene göre büyüklük oranı azalır. Doğuşta bütün bedenin 1/4 olan baş 1/6 haline gelir. Bu yetişkinlikte 1/7'dir. Kaslar gelişir, süt dişleri değişmeye başlar. Yüzde ilk çocukluğa ait ifadeler kaybolur. Alındaki çocukluğa özgü çıkıntı belirsiz hale gelir. Baş büyüklüğü yetişkin olduğu zamanki büyüklüğünün %90'ına ulaşır. Normal olarak 56 cm ise 50 cm. Fiziksel olgunluğun bir belirtisi olarak çocuktan kolunu başının üzerinden geçirerek diğer taraftaki kulağını tutması istenir. Çocuk bunu başını eğmeden yapabilmelidir. Diğer hususlarla birlikte çocuk bunu başarabilirse o çocuğun okula başlamak için gerekli fiziksel olgunluğu kazanmış olduğu sonucuna varılabilir. Çocuğun bu olgunluğu kazanmasında ana babanın kültür düzeyi ile ekonomik durumunun rolü büyüktür. Duygusal olgunluk. Duygusal olgunluk eğitimin en önemli amaçlarından biridir. Bunda kalıtımın ve çevrenin rolü vardır. Kalıtımın üzerinde etkimiz olamayacağına göre çevreye yani eğitime önem vermemiz gerekir. Duygusal eğitimin çocuğun kişilik gelişimindeki yeri ve önemi büyüktür. Hatta kişilik gelişiminin çocuğun duygusal olgunluğunun etkisi altında oluştuğunu bile söyleyebiliriz. Duygusal olgunluğun öğeleri şunlardır. Sevgi, sevecenlik, şefkat, sevinilecek yerde sevinmek, üzülecek yerde üzülmek. Bu söylediklerimiz her yaşta görülebilecek duygusal olgunluğun öğeleridir. Her yaşta kişide bunlardan bir parça bulunur. Okula başlama yaşında olan çocuklarda bunlardan her parça bulunmalıdır. Her yaşın kendine uygun bir duygusal olgunluğu vardır. Psikolojide duygusal olgunluk, zeka yaşının saptanmasına benzer bir yöntemle saptanmaktadır. Bizde henüz bu konuda yeteri kadar araştırma yapılmamış olduğundan, okula yeni başlayan çocuğun yukarıdaki öğelere ne derece sahip olması gerektiğini belirten ölçütler yoktur. Fakat fazla korku, ürkeklik ve coşku, heyecan belirtisi gösteren çocukların, okula başlama için yeteri duygusal olgunluğa eriştikleri söylenemez. Çocuk, okul için heves göstermeli, okulu ister bir durumda olmalıdır. Çocuk, okul ile ilgili tutumlarında olumlu bir yaklaşımda bulunmalı, sakin görünmeli ve bir yerde bir süre sessizce oturabilmeli ya da bir iş yapabilmelidir. Bu belirtileri gösteren bir çocuğun, okula başlamak için duygusal olgunluk bakımından yeterli olduğu ileri sürülebilir. Zihinsel olgunluk. Okula başlama yaşında zihinsel yönden çocukta oldukça önemli değişiklikler görülür. Çocuk hayal dünyasından gerçekler dünyasına girmeye başlar. Bunun sonucu olarak hayal kurma davranışları azalır. Neden, niçin, nasıl gibi sorular sorar. Daha doğrusu 3. ve 4. yaşlarda başlayan bu tür sorular artık yerini eleştirel düşünmeye bırakır. Eskiden her şeyi kendi isteklerine göre yorumlarken, şimdi gerçekler dünyasının gereklerine göre yorumlamaya başlar. Henüz bilimsel düşünme yoktur. Fakat onu andıran, benzetmelerden yararlanan bir düşünme süreci yavaş yavaş başlamıştır. Çocuğun dikkat yeteneği artmıştır. Karmaşık şeyler içinden aradığını bulup gösterebilir. Yalın 4 sayıyı söylemenin hemen arkasından tekrar edebilir. Henüz kendi hareketlerini eleştiremez fakat kendi hareketlerinin de yanlış olabileceğinin farkına varmıştır. Toplumsal olgunluk. Çocuğun toplumsal olgunluğu, onun çevresindeki diğer kişilerle olan ilişkisinde görünen toplum kurallarına uygun tutum ve davranışların tümüdür. Bunun öğeleri şunlardır. Kişinin başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, içinde bulunduğu kümeye, gruba uyabilmesi, eleştirileri kabul edebilmesi, duygularını denetim altına alabilmesi, içe ve dışa dönüklük durumu, bencillik ve özgecilik durumu, inatçılık ve itaat etme durumu. Duygusal olgunluk gibi toplumsal olgunluk da belli bir yaşta gerçekleşemez. Her yaşın kendine göre bir olgunluk düzeyi vardır. Okula yeni başlayan bir çocukta aranacak toplumsal olgunluk düzeyi şöyle olabilir. Çocuk başkaları ile iyi ilişkiler kurabilir. Arkadaş grubuna uymakta fazla güçlük çekmez. Eleştirileri fazla kızgınlık belirtileri göstermeden kabul eder. Öfke ve hoşnutsuzluklarını fazla açığa vurmadan denetim altında tutabilir. Aile yaşamında doğal olan ana ve babaya sıkı bağlılık biraz gevşemiştir. Çocuk artık başkaları ile birlikte çalışmanın gereğine inanmıştır. Bunun için okula gitmekte olduğunun bilincine varmıştır. Çocuk, okula başlamak için gerekli olan toplumsal olgunluğa ulaştığında, okulda yeni arkadaşlar edineceğinin, yeni şeyler öğreneceğinin verdiği mutluluğu duyarak yuvadan uçmak isteyen kuş örneği anne ve babayı okula kaydettirmek için adeta zorlar. İş olgunluğu. İş bir amaçla yahut bir sonuç elde etmek için güç harcayarak yapılan etkinliktir. Okul çalışmalarının hemen hepsi birer iştir. Okula başlayacak olan çocuğun bunun için de hazır olması gerekir. İş olgunluğunun öğeleri şunlar olabilir. Bir amaçla bir uğraşı yapmak alışkanlığı, yapılabilecek işle ilgili etkinlikleri sıraya koyma alışkanlığı, iş için gerekli araç ve gereçleri seçme alışkanlığı, bu araç ve gereçleri yerine göre temiz ve düzenli bir biçimde yerleştirme ya da yapma alışkanlığı, yaptığı işin doğru olup olmadığını denetleme ya da eleştirebilme alışkanlığı. Doğaldır ki okula yeni başlayan bir çocuktan bu konuda böyle bir yetkinliği bekleyemeyiz. Fakat bunların birkaçının yalın ölçüde de olsa yapılması, çocuğun okula başlayabilmek için gerekli olan iş olgunluğuna ulaştığının bir belirtisi olarak kabul edilebilir. Çocuğun okula başlaması ile ilgili olan yukarıdaki 5 olgunluk düzeyi gözlemlerle saptanabilir. Yine bunlarla ilgili daha özel testler de geliştirilebilir. Uygulamada ise hem gözlemlerden hem de bu testlerden yararlanılabilir. Önemli olan bu olgunluk durumlarının eğitim yolu ile geliştirilip geliştirilemeyeceğidir. Bunlar eğitim yolu ile belli bir ölçüde geliştirilebilir. Ailede ana ve baba gibi bir eğitimle uğraşanların çocuk yuvaları ve anaokulundaki öğretim programlarının etkisi ile çocuğun okula başlama olgunluğundaki düzeyi daha çok yükseltilebilir yahut daha çok yetkinleşebilir. 6 yaş uygulaması adıyla bilinen, aslında 5 yaşında okula başlamayı amaç edinen program, çocuğa hiç değilse bu olgunluğu geliştirmeyi amaç edinmelidir. Çağdaş Eğitim, Sayı 102, Ağustos 1985. 4. Çocuklarda ve gençlerde olgunlaşma düzeyleri, bunların eğitim programları ve öğretim üzerine etkileri. Eğitim programları. Eğitim programları en geniş kapsamı ile öğrenciye kazandırılacak bilgi, beceri ve alışkanlıkları başka bir anlatımla öğrenme konularını içerir. Yani eğitim ve öğretim programı demek çok kısa olarak konu demektir. Özünde bu vardır. Diğer amaç, yöntem, araç ve bununla ilgili olmakla birlikte daha sonra gelir. Konu da öğrencinin olgunlaşma düzeyine uygun olmalıdır. Eski eğitim ile yeni eğitim arasındaki en önemli fark buradadır. Eski eğitim yetişkine göreydi. Çocuk ya da genç hiç düşünülmezdi. Yetişkin olan öğretmen ya da program yapımcıları kendilerince önemli olan konuları çocuk ya da genç ister anlasın ister anlamasın programa koymak zorundaydılar. Çocuk da doğal olarak bunları öğrenmek zorundaydı. Bu konu önce kuramsal düzeyde, daha sonra da araştırma sonuçlarına göre tartışılmaya başlandı. Eğitim tarihinde ilk kez 18. yüzyılda Jean-Jacques Rousseau, "Ey öğretmenler, çocuklarınızı incelemekle işe başlayınız. Zira hiç şüphesiz siz onları tanımıyorsunuz." sözleriyle mücadeleyi başlattı. 20. yüzyılda da Jean Dewey ve onu izleyen pek çok eğitimci, eğitim ve öğretimde çocuktan onun özelliklerinden hareket etmek ilkesini getirdi. Çocuk bu gençler üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar bu eğitimcileri haklı çıkardı. Çocuk ve gençlik psikolojisinin ortaya koyduğu veriler artık bugün eğitim alanında uğraşanlara yol göstermekte, onların yolunu aydınlatmaktadır. Olgunlaşma düzeylerinin önemi. Bu nedenle hem program yapımcılarının hem de bu programların uygulayıcısı olan öğretmenlerin çocuk ve gençlerin olgunlaşma düzeyleri konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmaları gerekir. Okul programlarının zaman zaman tartışma konusu olduğunu görüyoruz. Hatta buna bağlı olarak ders kitaplarında yer alan bilgilerin tartışıldığı da görülüyor. Kanımızca bütün bunların temelinde çocuk ve gençlerin olgunlaşma düzeyleri konusundaki bilgilerimizin noksanlığı vardır. Bunu hem program yapımcıları hem de uygulayıcı durumda olan öğretmenler iyi bilmek zorundadırlar. Bunu program yapımcıları bilir de öğretmenler bilmezse ortaya konan program bir işe yaramaz. Programlarla öngörülen nitelikleri çocuk ve gençlerin davranışları haline getirecek olan öğretmenlerdir. Bu düşüncemizin kanıtlarını son 1968 tarihli ilkokul programı uygulamalarında gördük. Bu program eskilerinden daha çok gözlem, deney, inceleme ve problem çözme yöntemlerine yer veriyor. Öğrenciyi çeşitli araştırmalara sevk ediyor ve öğretimin bir eserle sonuçlanmasını istiyor. Bu gerçekleşmemiştir. Gerçekleşmiş olsaydı çocuğa hazır bilgi veren kitaplar piyasada bu kadar çok olur muydu? Hala bir iş yapma, iş başarma yerine çocuğun kafasını hazır bilgilerle doldurmakla uğraşıyoruz. Kolev sınavlarına hazırlanma endişesi her türlü pedagojik atılımları durduruyor. Bir çevre incelemesi ve çevreye uyum dersi olan hayat bilgisi artık kitaplardan okunur hale geldi. Bunların yerine planlı çevre gezileri yapılamaz mı? Okul kitaplığı kurulamaz mı? Okul kitaplığı kaynak kitaplarla donatılarak öğrenciler bunlardan yararlandırılamaz mı? Araç ve gereç alınarak ya da başka işlerde kullanılmayan tahta, teneke, karton ve benzeri kutu gibi gereçlerden yararlanılarak derslerle ilgili somut eserler ortaya konamaz mı? Bunlar bir harita, bir grafik, bir askılık, bir dolap, bir paspas gibi işe yarayan bir şey olabilir. Böylece öğrencinin hem bedensel hem de zihinsel becerileri geliştirilebilir. Hayat bilgisi, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri bu işlerin yapılması için birer çıkış noktası teşkil ederler. Bu işlerin planlanması, iş bölümünün yapılması, küme ve bireysel çalışmalarla yürütülmesi, mihver dersler dediğimiz bu derslerde yapılabilir. Eksik kalan kısımlar olursa, resim iş dersi saatlerinde tamamlanır. Demokratik esaslar içinde yapılacak bu tür çalışmalar, öğrencilerin kendileri tarafından da denetlenir. Bütün bunlar, çocuk ve gençlerdeki olgunlaşma sürecinin birer gereğidir. Bunlar bilinmeden programın değeri de anlaşılamaz. Bu yazıda çocuk ve gencin olgunlaşma düzeyleri ile öğretim programlarının konu ve yöntemleri arasındaki ilişkiye dikkat çekilmeye çalışılacaktır. Olgunlaşma, eğitim ve öğretim sonucu olmayan, büyüme ve gelişme sonucu ortaya çıkan davranış durumlarıdır. Olgunlaşma, kişinin belli bir işi yapabilecek güce erişmesini sağlar. Öğretmenin temeli olgunlaşmadır. Olgunlaşma olmadan bir şey öğrenemez. Bunun için her konunun olgunlaşma düzeyi farklıdır. Okuma ve yazma öğrenebilmek için olgunlaşmış olan bir kimse, başka bir şey için, örneğin zihinden çarpma için olgunlaşmamış olabilir. Bu nedenle hem program yapımcıları hem de öğretmenler hangi şeyin ne zaman öğrenilebileceğini, yani olgunlaşma düzeyini bilmek zorundadırlar.